Merhaba, Salon Spor'una hoş geldiniz. Ben Nihan Cabbaroğlu, Bora Balaban'la birlikte Euroleague gündemini konuşuyoruz. Playoff'larda ikinci maçlar geride kaldı. Fenerbahçe Olympiakos serisinde durumu 1-1'e getirdi. Partizan Real Madrid maçında büyük olaylar çıktı. Hem bunları hem de gündemde öne çıkan diğer maddeleri konuşacağız. Sohbete geçmeden önce sponsorumuza bir kez daha teşekkür etmek istiyoruz. Salon Spor'unu Türkiye'nin alanında öncü teknoloji şirketi ve lider kripto para işlem platformu Paribu'nun katkılarıyla hazırlıyoruz. Paribu'nun Türkiye'de sporu desteklemek amacıyla kurduğu Team Paribu, 2023'te değişen kadrosu ve deprem bölgesine fayda sağlama hedefiyle yeniden yapılandırdığı projelerle faaliyetlerine devam ediyor. Bu yıl takıma milli güreşçi Kerem Kamal ve milli atlet Ersu Şaşma katıldı. Ayrıca ihtiyaç haritasıyla hayata geçirilen Team Paribu Seninle projesi kapsamında bu yılın öncelikli hedefi deprem bölgesindeki gençlerin sporla iyileşmesini sağlayabilmek olarak belirlendi. Bunun yanında Team Paribu kadrosunda yer alan milli sporcuların kendi branşlarındaki gençlerin gelişimine destek verdiği Team Paribu Mentor programının içeriği daha da genişliyor. Team Paribu çatısı altında gerçekleşen projeleri ve takımla ilgili gelişmeleri team.paribu.com'dan takip edebilirsiniz. Paribu. Merhaba Bora.
Selam Nihan.
Öncelikle seni tebrik ediyorum çünkü geçenlerde daha çeyrek finaller başlamadan önce Carson Edwards çıkıp playofflarda bir maç alabilir demiştin. Carson Edwards çıkıp playoff'ta bir maç aldı mı?
Aldı sayılır herhalde. Yani maçın belki kapatan 5'te değildi Edwards ama kesinlikle geri getiren 5'teydi. İlk çeyreği çok kötü geçirdi Fenerbahçe Beko ikinci maçta. Fark hani çift haneye doğru gidiyor gibiydi ama biraz Dorsey'den istediği skor katkısını alamaması Koç Dudis'in biraz elini zorladı sanki ve Edwards'a döndü. Edwards da gerçekten tam da ihtiyacımız olan o ateşi, o yırtıcılığı demek herhalde. Endor sıfat o olacak. O yırtıcılığı baştan sona gösterdi ikinci çeyrek boyunca ve tam da ihtiyacımız olan şeydi. Yani Olympiakos'un o savunma direncini kırmaya yetti. Sadece şutlarıyla değil, aynı zamanda çembere yaptığı yolculuklarla da bir anda maçı ortaya getirdi. Sonrasında çok daha tedirgin bir Olympiakos izledik ve Guduric'in biraz liderliğiyle, Nigel Hayes'in kritik şutlarıyla, Dorsey'nin de altını çizelim, o da baskı anlarında son çeyrekte topu epey sakin bir şekilde yönetmeyi başardı. Çok çok değerli bir galibiyetle birbirle dönüyor Fenerbahçe Beko.
Evet, çok iyi başladı Olympiakos maça. Senin de söylediğin gibi 11'lik bir seri vardı. Carson Edwards bence de ikinci çeyrekte ilk 4 dakikada 8 sayı attı. Ve bir şekilde Fenerbahçe'yi maça dahil etti. Ama evet, maçı bitiren o değildi. Üçüncü faulünü yaptıktan sonra kenarda oturdu uzunca bir süre. Ama dediğin gibi çok etkili oldu Fenerbahçe'nin maça dönüşünde.
O son çeyrek kararını da Itudis'in ben açıkçası anlayabiliyorum. Ya bu tür baskı anlarında dop dolu bir salon, çok ciddi bir uğultu var, playoff sahnesi hata kabul etmiyor. Oralarda çaylak oyuncuların o bölümleri, o dakikaları oynamayı çok tecrübe etmemiş oyuncuların daha fazla basit hata yaptığını görüyoruz. Ayrıca Edwards'ın evet hücumda gerçekten Fenerbahçe'yi ayağa kaldırdı, bir hayat öpücüğü kondurdu o ikinci çeyrekte ama savunma pozisyonlarını izlediğinde de Edwards'ın çok fazla hata yaptığını, çok fazla adamını kaçırdığını görüyorsun ki hani son çeyreğe geldiğinde, maçın artık kırılma anları geldiğinde o tür bir iki hata belki de maçı tekrar Olympiakos'a çevirebilirdi. O yüzden oraları daha tecrübeli Tyler Dorsey ve Marco Guduric ikilisiyle oynamasını arka alanda ben hiç yadırgamadım Itudis'in. Aksine doğru bir seçim gibi de değerlendirdim doğrusu.
Motley de çaylak ama.
Evet, Motley de çaylak.
Ama maçı o bitirdi.
Ama daha farkındalığı yüksek. Oralarda getirdikleri götürdüklerinden daha fazla olan bir oyuncu. Bir de hani bir alternatifi yok. Yani Guduric, Dorsey oynatabiliyorsunuz orada ama pota altında Cekiri, Mustafa Fall'la eşleştiriyor Itudis ki iki maçta da ilk 5 başladı zaten Cekiri. O da bence çok doğru bir karardı ki zaten seninle geçen hafta seriye bir ön bakış atarken bunu konuşmuştuk. Yani Fall'a Cekiri'yi vermek ve onu bir X faktör olarak kullanmak önemli olabilir demiştim ben. Aksi takdirde çünkü Motley bir anda iki faulle daha maçın başında problem yaşayabilir. Çok doğru bir karar bence o. Hatta ilk maçın 3. çeyreğinde Motley ile başlamayı tercih etti Itudis ve orada Fall biraz ağır bastı Motley'e ki maçın koptuğu an da biraz 3. çeyrekti. O yüzden ben 2. maçta biraz daha hani Fall'ı gördüğü anda Cekiri'yi attığı senaryonun çok daha doğru seçim olduğunu düşünüyorum. Ama Motley evet 2. maç üzerinde kuşkusuz o geri dönüşün ardından ciddi rol oynayan figürlerden bir tanesiydi pot altındaki mücadelesiyle.
Olympiakos playoff'ta bocalayabilir demiştin. Yani sezonu çok daha sistemli bir şekilde oynarken bunun sebeplerinden bir tanesi şu olabilir mi? Birinci ve üçüncü çeyreğe başladığı beş hep aynı neredeyse Bartokas'ın. Ve o yüzden ikinci çeyrekte yani bu sistematiği bir kere öğrenince oyuncular da buna alışmış durumda. Ve çoğu maçı da böyle oynuyor. Bu sistemi öğrenince ona göre hamleler de yapabiliyorsunuz. Özellikle ikinci çeyrekte bence hani evet Carson Edwards ayağa kaldırdı takımı ama o bölümde işte Volkup oynamıyordu ya da daha doğrusu evet ya Volkup'un topu yönlendirdiği bir nokta değil. Çekmekistik oyunda yani ikinci beşle oynuyor aslında faul oyunda değil gibi farklı bir ikinci beşle oynuyor ikinci çeyreği. O yüzden oraları da aslında Fenerbahçe iyi değerlendirdi.
Çok haklısın Nihan. Bir diğer isim de az önce saydıklarına ek Isaiah Cannon mesela. Yani ilk maçta maçı koparan oyuncu oldu Cannon. 7'de 6 üçlük attı. Hakikaten saçma sapan bir şut performansı gösterdi ki 3. çeyrekte onun rüzgarıyla zaten maçı koparmıştı Olympiakos. İkinci maçta da aslında iyi başladı Cannon. 2'de 2 üçlük attı ilk çeyrekte. Ama sonrasında dediğin gibi Bartsokas'ın o katı rotasyonuna takıldı. İkinci çeyrekte bir daha Cannon'a dönmedi. Ya da son çeyrekte daha çok Larenciakis ve McKissick'le beraber kısaları kullanmayı tercih etti. Öyle olunca ya da işte Larenciakis'e Volkup, Sulukas, McKissick de gördük son çeyrekte. Öyle olunca biraz Sulukas'ın ikili oyun oynadığı alanda ya Volkup da McKissick de Cannon gibi iyi şütörler olmadıkları için savunma biraz daha gömülebildi. Sulukas'ın alanlarını biraz daha daraltabildi. O konudaki eleştirine çok katılıyorum. Yani Bartsokas harika bir A planı yaptı. Geçtiğimiz sezonda üstüne koyan bir Olympiakos vardı. Bu sezonda harika geçirdi. Ama playoff biraz da ince ayarlar demek. Bunu birazdan Real Madrid Partizan serisinde de biraz bahsederiz. Bu yüzden Željko Obradović kariyerinde sadece bir tane seri kaybediyor. Yani playoff'ta ne kadar uyumlu olursanız, ne kadar adapte olabilirsiniz, ne kadar rakibin o zaaflarını ince ayarlarla ortaya çıkarabilir ve onları sömürebilirseniz o kadar başarılı oluyorsunuz. Bartsokas A planına çok güveniyor. Bununla beraber başarılara gidebileceğini düşünüyor. Ama benzer bir yolu tercih eden Ergin Ataman'ı hatırla. O da mesela playoff serilerinde hep çok zorlanıyordu. En iyi döneminde olsa da Real Madrid'e karşı ki çok zayıf bir Real Madrid'e karşı 5 maç oynamak zorunda kalmıştı Efes bundan 2 sene önce. Geçen sene Milano'da bir ton sakat vardı ona rağmen seride yine kaybettiği bir maç hatırlıyoruz Efes'in. O yüzden de hani A planına sadık koçlar için her zaman çok iyi tablolar sunmuyor playoff serileri. Burada da Bartsokas haklısın bence de biraz daha fazla ince ayar yapmalıydı.
Tabii Vezenko normalden biraz daha fazla oynadı bu arada normal sezondan. Son hani özellikle son çeyrekte de. Ama evet o playoff'ta kenardan gelecek bir X faktöre çok ihtiyaç oluyor. Yani bir maçtan birinden birini öyle bir isim kazandırıyor gerçekten. Bakalım seri nasıl şekillenecek? Tabii şimdi deplasmanda bir maç almak çok önemli de Fenerbahçe için. Şimdi iki maç iç sahada oynanacak. Çok büyük bir avantajla dönüyor aslında Fenerbahçe iç sahaya ve tabii ki taraftarlar da çok ateşli olacaktır Ataşehir'de. O atmosferi de arkasına alabilir Fenerbahçe. İyi bir sonuç bence Barış ve Dostluk Stadyumu'ndan bir galibiyet
%100,
çıkarabilmek.
%100 ki iç saha avantajınız yoksa burada Fenerbahçe Beko'nun yaşadığı gibi deplasmana başlıyorsanız seriye tek arzunuz, tek hayaliniz oradan bir maç çalabilmektir. Çünkü buraya geldiğinizde, evinize geldiğinizde o seriyi bitirme imkanınız vardır. Bir benzerini Maccabi yaptı. Monaco'dan ilk maçı çaldılar ve şimdi Tel Aviv'de işi bitirmenin hesaplarını yapıyorlar. Biz de aynı şekilde bunun hayalini kuruyoruz. Bu haftaya başlarken çarşamba ve cuma akşamı Ataşehir'de dediğin gibi zaten biletler de tükendi. Kapalı gişe bir salon olacak. Normal sezonun aksine çok daha ateşli, çok daha coşkulu olmasını bekliyoruz Ataşehir seyircisinin. Ve o rüzgarla, o coşkuyla beraber bir daha Pire'ye dönmeden seriyi kapatabilir Fenerbahçe ki heyecan verici tabii ki. Yani 1-8 eşleşmesinde bu fırsatı yakalamak daha ne olsun.
Evet ayrıca Fenerbahçe zaten evet 8 bitirdi ama bence Fenerbahçe'nin tablodaki asıl yeri 8. sıra değildi. Yani sezon geneline bakarsak. O yüzden yani bu bir özgüvensizliğe yol
şüphesiz,
açmamalı.
Şüphesiz ki oyuncular da onu gördük zaten. Yani 1-8 eşleşmesi gibi tabii görmediklerini seriyi gördük. Üstelik yani iki ana top yönlendiricisi bu takımın Scary Wilbekin ve Marco Guduric sezon başından beri böyleydi. Guduric sakat sakat oynadı. Çok büyük bir takdir hak ediyor. Ben hani maça bir gün kala, bir buçuk gün kala dahi takımdan birileriyle konuştuğumda kolay görünmüyor, yetiştirmeye çalışıyoruz demişlerdi. Dizinde normal sezonun son maçındaki sakatlığından ötürü Guduric. Hani belki başka bir döneminde olsak sezonun oynamayabilirdi. Ya da belki Wilbekin olsa, hani orada yeterince bir derinlik olsa dinlenmeyi tercih edebilirdi. Ama Scottie Wilbekin de yok. Guduric de sakat sakat oynuyor. Ona rağmen gidip maçı çalmak bu hafta için tabii ki iştahımızı artırıyor.
Ben maçı EuroLeague TV'den izledim. Ben maçı EuroLeague TV'den izledim. Oradan izlemenin bazı avantajları oluyor. Mesela reklam olmadığı için molalarda koçları dinleyebiliyorsun. Yani Türkiye televizyonunda hangisi yansıyor, hangisi yansımıyor bilmiyorum. Ama EuroLeague TV'de tamamen reklamsız bir şekilde izleyebiliyorsun. Orada Itudis sanıyorum son çeyrekte ki bir molada şey diyor. Vezenkov'un veya Sulukas'ın üstüne gidin. Ya Vezenkov'un üstüne gidin savunmada. Yardım gelirse Nigel gelecek tercihen, hatta ideally diyor Sulukas'ın üstüne de
hücum edin.
Sonra yapamadılar bu arada. 2-3 pozisyon, yani çok açık bir şekilde ifade etmiş olmasına rağmen Etudis sonraki 2-3 pozisyon onu yapamadılar. Fakat daha sonra yine bir iki pozisyonda başarılı.
Ya hücumdaki en önemli iki yaratıcısı Sulukas ve Vezenkov ve her ikisi de savunmada bir zaaf. Ya o yüzden ne kadar akan bir sistemi olduğunu, ne kadar doğru bir makine olduğunu söylesek de Olympiakos'un kesinlikle büyük aşil topukları var. Burada da söylediğin gibi yakaladığımızda Sulukas'a karşı, o olmuyorsa eğer, rakibinin switch yaptığını bildiğimiz için hemen Vezenkov kimi tutuyorsa eğer, o oyuncudan gelen perdeyle beraber kısayı Vezenkov'la bıraktık. Geçen sene yarı finalde Mitsic'te hatırlarsın, o şutu Vezenkov'un üzerinden atmıştı. Çünkü bu bilinen bir şey, Vezenkov'un savunmada hızlı bacaklara sahip olmadığı. O yüzden de o zaafı tabii ki alabildiğine işliyoruz. Umarız cuma akşamı güzel bir kutlamayla burada hiç pire yolculuğu planlamadan işi bitiririz.
Evet, umarım gerçekten ve Final Four yolunu tutar Fenerbahçe ve yapabilir. Yani aslında bu maçla beraber, ikinci maçla beraber bence umut ışığı belirdi Fenerbahçe Beko'da ve böyle devam eder diye umut
ediyoruz.
Kesinlikle
ve çok daha tedirgin olacaktır şimdi Olympiakos. Ya, o baskıyı sonuna kadar
tabii
hissedecekler. Düşüncesi bile heyecan verici.
Evet. Diğer playoff eşleşmelerine şöyle bir göz attığımız zaman Partizan Real Madrid.
Madrid Meydan Muharebesi'ne dönelim.
Evet, gerçekten çok ne diyeceğimi bilemiyorum. Real Madrid'in üzerindeki baskıyı görüyor musun yani? Gerçekten hani ikinci maçın gittiğini anlar anlamaz böyle bir hani yediremediler yani kendilerine ve çok gıcık oldular belli ki. Çünkü bu hani bir oyuncunun yaptığı bir hata değil yani, bu toplu bir şiddet eylemi yani. Gülerek söylüyorum ama çok kötü.
Evet, bir sinir boşalması yaşadılar hakikaten. Öyle söyleyebiliriz herhalde bunu. Ve hani koçlar böyle maçın artık dönmeyeceğini, koptuğunu anladıklarında biraz daha genç oyunculara yönelirler ya. İşte bir dakika kala, iki dakika kala, neyse. Veteranları dinlendirirler. Biraz bu maçtan sonra onu düşündüm. Yani ne kadar aslında doğru ve kıymetli bir gelenekmiş bu diye. Çünkü belki de biraz da bunun tezahürüydü. Yani yıllar içinde biraz da belki bu şekilde bir öğrenimin sonucuydu bu. Çünkü Sergio Yuy dediğiniz karakter, yani Euroleague MVP'si seçilmiş bundan 5-6 yıl önce. Real Madrid'in en büyük figürlerinden biri olmuş son dönemde. Yıldızlardan biri. Yediremiyor kendine. Yani seri başı olarak girdiği, kendi evinde başladığı seride 2-0 geriye düşmeyi, İkinci maçta farkın artık 20'lere çıkmasını, karşısındaki adamın crossover'larla biraz da böyle Panther eğlenceli şekilde o adımları atınca hani yaşlanmaya bir isyan ediyor bir yandan da Yuh. Yani yetişemeyeceğini biliyor artık. Hani benden geçmişi de sanki içten içe, alt egosu sanki onu zorluyor. Ve hepsinin bir araya gelmesiyle çok çok kötü bir reaksiyon verdi. Yani bence ana suçlu Sergio Yuh. Yani Yabusele'nin yaptığının tabii ki bir izahı yok. Ve hani atıyorum üzerine doğrudan vuran bir oyuncuya karşı da refleks vermiyor. Yani Exum diğer tarafa doğru giderken aslında hani önünden tabii ki bir itiş kakış var ama arkadan gelip alıp çırpıp yere atması falan hatırlamadığımız kolay kolay ve yakında da bir daha herhalde görmeyeceğimiz bir tablo ortaya çıkardı. Akıllara Sırbistan-Yunanistan hazırlık maçı geliyor. Yıllar yıllar önce ben Sofoklis Skorsianitis'e röportaj yaparken ona da sormuştum. O da sahadaydı. Kenardan Krstić bir sandalye alıp bir oyuncunun başına vurmuştu. Hani o kadar iş çığırından çıkmıştı. Hani ondan beri herhalde hatırladığım en böyle bu ne dediğim senaryo oldu. ki zaten tüm oyuncular ve herkes de hani bunu utancını yaşadıklarını ifade ettiler. Yani sosyal medyadan hemen ertesi gün Yu'yu da özür diledi. Ya bu sene de aynı şekilde birçok oyuncu özür diledi. Kevin Pantır özrün kabul edildiğine dair Yu'nun tweetini alıntıladı ki o da bence güzel bir adım. Biraz sakinleşip hani hormonlar biraz kendine geldiğinde onlar da zaten ne yaptık biz dediler herhalde.
Evet, ya sonra verilen cezalar da tabii biraz tartışıldı.
Onu ben sana sorayım Nihan. Senin yorumunu isteyeyim. Ben çünkü hani dinleyicilerimiz biliyor. Euroleague'de de sezon belli bölümlerinde iş yaptığım için hani etik olarak çok doğru olmaz benim burada. Şöyle doğru, şöyle yanlış demem belki de bu noktada ama hani sen biraz daha rahatça değerlendirebilirsin tabii.
Ben yanlış doğruyu ben de değerlendirmeyeceğim. Ben sadece hani prosedürü anlatmak istiyorum. Hani bu insanların oturup hani bazı jürilerin oturup buna 3 maç yaz, buna 8 maç yaz falan dediği bir durum değil. Sanki çünkü Twitter'da bazen öyle düşündüklerini sanıyorum insanların ama aslında bunların her bir hareketin regülasyonlarda bir karşılığı var. Bu tarz davranışlarda iki farklı kategori değerlendiriliyor. Belli ki bazı kişileri daha ciddi kategoride, bazı kişilerin yaptıklarını az ciddi kategoride değerlendirmişler. O yüzden de hani birkaç maçlık cezalar çıkmış oyunculara. Daha büyük verilebilir miydi? Yani tabii o nasıl yorumladığınıza bağlı. Yani Yabusele'nin hareketini çok ciddi bir şiddet eylemi olarak da değerlendirebilirsiniz. Ama bir yandan hani karşı taraf ne kadar ceza gördü veya karşı taraf ne kadar şikayetçi oldu. Yani burada biraz esneme payı da oluyor. Genelde de bu tarz durumlarda karar vericiler biraz daha az ciddi yöne doğru gitme eğiliminde oluyor. Yani bir hani 5 yıl mahrum etme falan gibi cezaların çıkması gerçekten çok zor. Çünkü hani bu bir yandan oyuncuların hani yaptırımını değerlendirirken bir yandan Euroleague marka değerini de korumak zorundalar. Bir yandan oyuncuların geleceğini de düşünüyorlar. Bu yüzden hani her ne kadar bizim aklımız bazen daha ağır yaptırımlara gitse de bu kararlar da bu şekilde veriliyor.
Söz ettin, evet. Ekleyeceğim bir şey o tarafta yok. Yani bir yandan da sonuçta ya bu seleyi atıyorum bir sezon cezalandırdın. Ya zaten Euroleague'in yetenek cezbetme konusunda hani NBA ile zorlu bir yarışta olduğunu, hani NBA'in çok ağır bastığını konuşuyoruz. Bir şekilde burada oynayan oyuncularını da sen bir sezon iki sezon cezalandırırsan hani bir yandan aslında ligin kendine de bir açıdan ceza kestiğini uzun vadede, orta vadede görebilirsin. Yani anlıyorum insanların tepkisini ben ve makul de görüyorum ama bir yandan da senin anlattığın gerçekler var. Larkin şey yazmış cezalar açıklandıktan sonra. Panther'a 2 maç ceza çıktı ya. Şimdi Partizan ilk maçı kazanır ve 3-0 ile bitirirse seriyi bir maç daha cezalı olacak. Bu Final Four'da değil, yeni sezonda hani o diğer ceza olmalı. Final Four ayrı tutulmalı demiş. Hatta Mirotic de katılıyorum demiş. Birileri daha oyunculardan yazmıştı. Şimdi hatırlamıyorum. Sen ne diyorsun? Ya ben de Shael Kovradov için Final Four'a hani en önemli skorerinden mahrum götürüleceğine çok inanmıyorum açıkçası ama.
Evet, ya evet, o biraz zor gibi. Yani söyledikleri regülasyona bakınca hani maçlardan mahrum edilecek yazıyor. Hangi maçlar veya hemen yürürlüğe girecek orasını bilmiyorum açıkçası. Belki bir erteleme söz konusu olabilir. Evet, yani tabii böyle şeyler yoruma
Bir
açık.
istisna uygular mı EuroLeague? Onu göreceğiz.
Uygulayabilir.
Evet yani tabii tüzükte var mı hani öyle bir şey ayırdılar mı onu göreceğiz tabii ama enteresan
Ya o maçta
fikir.
davranışından ziyade ya ben de Panthers'ız bir Partizan
Evet ya.
çıkarsa ya Panthers'ız izlemek istemem açıkçası Partizan
Evet bir
yani.
de şu da var yani evet Panther'ın reaksiyonu da doğru haklı demiyorum. Ama bir yandan da aslında biraz orada mağdur olan taraflar. Yani güle oynaya kazandıkları bir maç. Bir yanda Real Madrid'in orada hani Yu'yun özellikle çirkefliği üzerine ortalık birbirine giriyor. Yani aslında adamın tam da bir günahı yok diyeyim. Yani neredeyse çenesine yumruk atacak artık Yu'yu orada topa vuruyormuş gibi savurduğu eliyle. Yani öbür yanağını dön her zaman kolay olmuyor. O yüzden ben de hani eğer bu maçta biterse ilk maçta hani Final Four'da değil de yeni sezonda o cezayı çekmesinin daha makul olabileceği düşüncesindeyim. Ama tabii Lesor yok, Panther yok. Hani kolay da olmayacaktır kazanmak. Her ne kadar ambiyans harika olacak ona şüphe yok ama enteresan olacak seri.
Evet evet kesinlikle öyle olacak. Bakalım nasıl bir seri bizi bekliyor orada da. Ama bir de taraftar da çok gergin
Tabii.
olacaktır muhtemelen yani
Özel
bu kavganın üzerine.
güvenlik önlemleri de istemiş Real Madrid Euroleague'den zaten. Hani direkt apron'dan bizi otobüsle otelimize götürün. İşte şu olsun, bu olsun gibi. Yani bakalım. Hani olmaz olmaz da
Olabilir.
Real burada bir maç çalıp dördüncü maça falan giderse oradaki atmosfer çok çok enteresan olur.
Evet en ilginç seri o. Zaten hani başlamayın biz basketbol olarak ilginç bir
Tabii.
seri olarak değerlendirmiştik ama şimdi tabii atmosfer olarak da çok ilginç bir hal aldı.
Saha için orada çok konuşamadık. Bir önemli detayı ve hikayeyi belirleyen konu Tavares'in daha ilk maçtan sakatlanması oldu. Zaten o sakatken biraz daha rahat etti Partizan ve tek basketle, Panter'ın maç topuyla kazandılar ilk maçı. İkinci maçta Tavares hiç yoktu sakatlığından dolayı ve güç dengelerini ne kadar değiştirdiğini gördük bence Tavares'in yıllardır. Yani o yokken çok daha sıradan bir takım haline dönüşüyor Real Madrid ama o varken zaten savunmada geçmek çok ama çok zor hale geliyor. Aynı zamanda hücumda da gerek yaptığı perdelerle gerek içerideki fizikselliğiyle çok çok çok büyük fark yaratıyor Tavares. Şimdi dönebilirmiş. Lig maçında oynamamış ama ısınmış. Ya Tavares'in olduğu senaryoda bu kadar hani faktör olamadan kaybedeceğini de ben düşünmüyorum maçları Real Madrid'in. Bakalım bakalım ya. Hakikaten tuhaf olur. Ya buradan Real Madrid maçları çalıp 5. maça falan taşırsa seriyi o cezalar tekrar tekrar konuşulur tabii.
Maccabi Monaco serisi de 1-1 olan bir diğer seri. Fenerbahçe Olympiakos serisiyle birlikte.
Evet, ben orada Maccabi'nin zaten bir maç çalıp evinde bitireceğini düşünüyordum.
Hı.
3-1 Maccabi demiştim seri tahmini olarak. Çok güçlü ve çok baştan sona iyi oynayarak ilk maçı çaldılar hakikaten. Yani Monaco işte 3 sayılık atış çizgisinin gerisinden çok kötü bir gün geçirdi. Bunu kabul ediyorum. Hani o tarafta belki bir ne denir ona? Şerh düşülebilir. Monaco tarafından normal bir günde o kadar şut kaçırmayacakları yönünde. 26'da 4 attılar çünkü. Ama bunu hem Maccabi dış savunmada yaptığı baskıyla hem de hücumda gerçekten çok sağlam bir basketbolla o galibiyeti aldı. İkinci maçta zaten hani bir maç çalmış olmanın bir rahatlığı oluyor takımlarda. O yüzden hani Maccabi'nin zaten ben istediğimi aldım gibi bir bakışı vardı. Ama bir yandan da çok özel performans izledik. Ama Mike James'ten değil. Jordan Lloyd'dan izledik performansı. Sadece 26,5 dakikada 33 sayı attı Jordan Lloyd. Hani NBA kapılarını zamanda ona açan yeteneğini gösterdi bize. O maçta ağırlığını koydu. Bakalım Menora Mitachim Arena'da da hani Partizan aratmayacak bir atmosfer olacaktır muhakkak. Maccabi taraftarı zaten Monaco'da da deplasmanda epey kalabalıklardı, coşkulardı, gürültülülerdi. Tel Aviv'i tahmin dahi edemiyorum. İşi bitirmek isteyecekler orada tabii.
Barcelona Žalgiris serisinde de Barcelona durumu 2-0'a getirdi. İki maçtır çok zorlanmıyor Barcelona. Özellikle ilk maçta Sertaç'ın çok iyi bir
Evet.
performansı vardı. Maçın en verimli oyuncusu oldu. 17 sayı attı.
Harika oynadı Sertaç ya o maçı gerçekten takdire şayandı ki zaten biraz form tutarak geldiğini playoff'a söylemiştik. İlk maçta da bunu kanıtladı. İkinci maçta ise ondan bayrağı bir diğer aşina olduğumuz Sima Jan Veseli aldı. Gerek maça çok hızlı başlaması gerekse de hani Žalgiris ikinci maçta biraz sıkıştırdı. Acaba dedi son çeyreğin ortalarına kadar Barcelona'ya karşı ama oralarda Veseli neden bir şampiyon olduğunu gösterdi. Tam 26 sayı 6 rebound. Çok baskın bir performans izletti. Çizgiden de 6'da 6 attı bu arada. Veseli standardında epey iyi tabii. Ona da Mirotic'in 22 sayısı eşlik edince rahat bir şekilde o maçın da sonunu getirmeyi başardı Barcelona. Maçın genelinde biraz baskı hissetse de büyük bir sürpriz yok. 2-0'la gidiyor. Şimdi Jal giriyor arenaya Barcelona. Orada son bir denemesi olacaktır Jalgiris'in ama hani ikinci maçta da gördük. Çok sınırlı. Yani Brazdeikis epey top
Evet.
soktu ama onun dışında üretim bulmakta çok zorlanıyorlar haliyle. Bu da bir sürpriz değil. O yüzden Şaras çok uzatmak istemeyecektir haliyle seriyi artık. Şöyle bir 3-0'lık seri bir nefes aldığı sonunda playoff serisi geçirmek isteyecektir kendi yuvasında.
Böylece playoff'ta ikinci maçları da değerlendirmiş olduk. Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere. Hoşça
Hoşça
kalın.
kalın.